Ayrım 28, Büyük Hesaplaşma, Jack DeBrule, sayfa 263. Mercer gece yarısına doğru zihni berraklaşmış, bir saat önce öfkeyle kabaran duyguları tamamen dizginlenmiş olarak oteline döndü. İliklerine kadar donmuştu. Ceketini Aggie'ye vermiş olduğu için üzerinde yalnızca bir gömlekle otele kadar yürümek zorunda kalmıştı. Ama hava da pek gömlek havası değildi doğrusu. Duş almayı düşündü ama çabucak göz atıverdiği saati ona bedeninin ihtiyacını gidermesinden önce telefon görüşmesi yapması gerektiğini söyledi. Numarayı tuşladı ve hattın diğer ucundaki kişi huysuz bir sesle cevap verene kadar telefonun 4 kez çalmış olması onu şaşırttı.
Ne?
İyi akşamlar Dick, ben Mercer.
Henna, Tanrı, Mercer hangi cehennemdesin diye patladı. Şu anda bir tim seni aramak için seferber olmuş durumda.
Mercer masum bir tavırla, haydi Dick, beni bıraktığın yerde yani Willard Otel'deyim dedi.
Henna, gül bakalım komik herif diye omurdandı. Harry'nin otelden yürüttüğü içkilerin faturasını sen ödeyeceksin. Şimdi neredesin sen?
Valdez, Alaska'da.
Sana Alaska'dan uzak durmanı söylemiştim. Sen sağır falan mısın?
Haydi Dick, kolekantlar yumurtlamak için göç ediyorlar. Dipnot kolekant. Latimeria shalumnea. Türünün yok olduğu düşünülen ancak 1938 yılında Afrika kıyılarında yaşamakta oldukları saptanan 135 milyon yıllık geçmişe sahip bir balık.
Onları avlamak muhteşem olur.
Bilgin olsun, kolekantlar sadece Hint okyanusunda yaşarlar. Mercer bir kahkaha attı.
Demek o yüzden hala yakalayamadım. Ben de yanlış yem kullandığımı sanıyordum.
Kaderine boyun eğen Henna.
Peki demek Alaska'dasın dedi. Ne buldun?
Mercer şimdilik somut bir şey yok ama bazı kuşkularım var diye cevap verdi.
Dick, bu arada sen neredesin? Başkan ve Enerji Bakanı ile beraber Beyaz Saray'dayım. Onlardan biriyle konuşmak ister misin?
Connie'ye giydiği o gıcırtılı ayakkabılardan kurtulmasını söyle. Mercer Connie Van Buren'ın kendine özgü kahkahasını duyunca Henna'nın telefonun hoparlörünü açtığını anladı. Van Buren, Max Johnson'ın kızıyla aran nasıl diye seslendi. İkinizin resepsiyondan birlikte ayrıldığınızı gördüm.
Mercer kadınlarla nasıl olduğunu bilirsin Connie diye kıkırdadı. Aggie benden nefret ediyor. Dick dinle, bir iyiliğe ihtiyacım var.
Bana bilmediğim bir şey söylesene.
Peel adlı şu grubu biliyor musun? Çevrecileri. Bana göre burada bir şeyler karıştırıyor olabilirler.
Biz buradan öyle algılamıyoruz Mercer. Biz olanları Kerikov açısından izliyoruz. Peel bu resme pek uymuyor.
Biraz önce birkaçının magandaların kaynadığı bir barı dağıttıklarına tanık oldum. Bu adamlar eğitimli bir ordu gibi hareket ediyorlar. Sizin dünya sevgisiyle dolu bir avuç rahip özentisine pek uymayan bir tarzları var.
Henna, dinleseydin sana Ivan Kerikov'u bulduğumuzu söylemek üzere olduğumu anlardın diye bağırdı. Görünüşe göre bir grup radikal vakıfla değil de Orta Doğulu tiplerle çalışıyor.
Ne öğrendiniz? Mercer'ın sesindeki son mizah tınıları kaybolmuştu.
Sahte pasaportunu izleyerek Anchorage'daki Holiday Inn Tower Otel'e ulaştık. Orada 3 ayrı oda tutmuş. Kendisi için bir suite, korumaları olduğu tahmin edilen kişiler için de ayrıca 2 oda. Otel personeli korumaların 3'ünün Arapların ve Kerikov'un tanımına uyan bir adamın birkaç günlüğüne otelden ayrıldıklarını hatırladı. O zaman dilimi Howard Small'un ortadan kaybolduğu zamana denk düşüyor. Maalesef bu sabah otele baskın yaptığımızda birkaç saatle adamları elimizden kaçırdık. Bütün parti otelden çıkışlarını yapmıştı.
Mercer acı bir sesle lanet olsun dedi. Dur, Kerikov hiç telefon görüşmesi yapmış mı?
Oradan da bir şey çıkmadı korkarım. Birkaç yeri aramış. Lakin görüşmelerinin özel bir manuel santral aracılığıyla yapıldığı anlaşıldı.
Neyle?
Telefon görüşmeleri sahibine ulaştırılmamış mektuba benzer. Telefon edersin ve seni eski usul bir manuel santralden aradığın numaraya bağlarlar. Böylece ipuçları da görüştüğün kişiye ulaştığında değil de yapılan bağlantıyla birlikte kaybolur. KGB bu yöntemi bu ülkede yıllarca kullandı.
Yine de mantıklı gelmiyor. Son birkaç ay içinde Alaska'ya gizli yollardan 200 tondan fazla sıvı nitrojen sokuldu. Bu nitrojenle herhangi bir şey yapabilmesi için Kerikov'un birkaç Arap'la bir iki korumadan daha fazlasına ihtiyacı olacaktır.
Peel'in bir şekilde bu işle bağlantısı olduğunu mu düşünüyorsun?
Konuşmayı dinlemekte olan başkanın bir başkasınınkiyle karıştırılması imkansız sesiydi.
Evet efendim, öyle olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kanıtım yok ama beni fazlasıyla kuşkulandırıyorlar.
Henna ne yapılmasını istiyorsun diye sordu.
Gemilerini arayın ve sıvı nitrojen gemide mi ya da herhangi bir özel soğutma ünitesi, malzemeleri saklayabilecekleri bir şey var mı öğrenin. Lanet olası bir dondurma makinesi bile bulsanız hepsini tutuklayın. Onların da bu olayda parmaklarının olduğundan eminim.
Yabancı bandıralı bir gemiye el koyamam Mercer.
Haydi Dick, sen kahrolası FBI'yi yönetiyorsun. Tabii ki Hope'a adam çıkarmanın bir yolunu bulabilirsin. Brezilya kasık biti incelemesi yapan sağlık müfettişleri bahanesine falan başvur. Bilmiyorum herhangi bir şeye.
Henna, eğer yanılıyorsan başın çok fena belaya girer diye tehdit savurdu.
Mercer, öncelikle Alaska'ya gittiğim için başımın belada olduğunu sanıyordum diye cevabı yapıştırdı.
Tamam, başka neyin var?
Hiçbir şey ya da her şey. Burt Manning'in bir zamanlar Max Johnson için çalıştığını öğrendim. Ayrıca Johnson'ın evime tam olarak saat kaçta saldırıldığını da biliyordu.
Sen ne diyorsun?
Başkan anında bir skandalın söz konusu olduğunu hissetmişti. Biraz önce Johnston'la golf oynamıştı.
Bilmiyorum efendim ama kızıyla konuştum ve Max kızın ödünü epeyce patlatmış.
Mercer.
Connie Van Buren'ın sesi hoparlörlü telefonda çınladı.
Sence Johnston da bu işin içinde mi? Onun Alaska'da tehlikeye girecek şeyleri neredeyse herkesinkinden fazla.
Ben de senin aynı fikirdeyim Connie. Şimdilik onun herhangi bir şekilde bir bağlantısı olup olmadığından emin olamamamın nedeni de bu zaten. Sadece size iletmek istediğim bir bilgiydi bu.
Henna, Hope'u senin için araştırırız. Ama senin hemen Washington'a dönmeni istiyorum diyerek Mercer'ın sözünü kesti.
Mercer ciddi bir sesle döneceğim Dick dedi. Ama ben de Hope'a çıkan ekibe katılmak istiyorum.
Bu federal bir konu, sense sivilsin.
Haydi, bu sivilin hakkını teslim et. Eyalette dolaşan birkaç yüz ajanın her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırıp hiçbir sonuç elde edemezlerken ben sana bir ipucu vermiş olabilirim.
Dr. Mercer, senin de baskında yer almanı sağlayacağım ama sadece gözlemci olarak.
Başkanın sesi sakin ve tarafsızdı. Fakat baskından sonra ilk uçağa binip Washington'a döneceğini bana bizzat garanti etmeni istiyorum.
Mercer, bana güvenin dedi.
Mercer'ın hattan gitmiş olduğunu anlayan Richard Henna cep telefonunu kapattı ve hızla arkasına yaslandı. O ve Connie Van Buren Oval Office'te başkanın çalışma masasının önünde oturuyorlardı. Günlük giysiler giymiş olmalarına rağmen odaya ağır bir resmiyet hakimdi. Neredeyse iki saattir ofiste başkanın enerji politikasının uygulanmasını tartışıyorlardı ve Henna'nın da orada bulunmasının amacı uygulamanın sorunsuzca yürütülebilmesiydi. Washington'da işin iç yüzünü bilen daha güçlü üyelerin hiçbiri başkanın önerisinin hem ulusal hem de uluslararası platformlarda ciddi anlamda suçlamalara yol açmayacağına inanacak kadar saf değildi. Önerilen bu soyutlayıcı hareketle kendilerini tehdit altında gören oyuncular yalnızca petrol şirketleri ve çevreci gruplar değillerdi. Petrol üreten ülkelerin önemli bir bölümü bunu Amerika'nın yaşam tarzlarını mahvetmeye yönelik planlarında atılan yeni bir adım olarak görüyordu. Ve o sıralarda Londra'da toplantı halindeydiler. Hala güçlü bir ekonomik silaha sahip olmaları nedeniyle OPEC bünyesindeki militan gruplar Birleşik Devletleri tehdit edebilir ve yıldırabilirlerdi.
Büyük çalışma masasının etrafında oturan üç kişi, olası misillemelerin Amerika kıyılarına asla ulaşmamasını sağlamaya mecburdu. Henna uzun adımlarla küçük bir bar görevini üstlenmiş büfeye yürürken sevgiyle, ''Şu orospu çocuğu'' dedi bardağına bol miktarda viski koyup içkiyi tek bir yudumda bitiriverdi. Connie, ''Niye öyle dedin?'' diye sordu. Henna yorgun bir tavırla, ''Çünkü bizden daha çok şey biliyor. Yine benim berbat görünmem için bu sorunları onun yarattığına Tanrı'ya yemin ederim.'' dedi. ''Ve sizin bu olayı pek iyi idare etmediğinizi düşünüyorum Bay Başkan.'' Başkan sinirlenerek, ''Nedenmiş o?'' dedi. ''Çünkü Mercer gerçekten sizin emrinize itaat edip eve dönebilir ve o zaman biz de Alaska'daki en iyi adamımızı kaybetmiş oluruz.''
''Connie, ya diğer ajanların, yanılmıyorsam 200 ya da 300 taneydiler?'' diye sordu.
''200 ajanım hiçbir şey bulamadı. Bir paketin kuşkulu olup olmadığını öğrenmek için FedEx teslimatçılarının peşlerine bile adam taktım. Yani bu denli çaresizim. Mercer birkaç gün içinde bize benim bütün adamlarımın toplamından daha çok ipucu verdi. Adamlarımın hiçbiri onun bilimsel niteliklerine ya da onun parçalar arasında kurduğu bağlantıları kuracak zekaya sahip değil. Benim saçları kısacık kesilmiş ajanlarım kapılara tekme atıp birilerinin kafataslarını kırmayı bekleyen savunma oyuncuları gibi davranıyorlar. Oysa Mercer sıvı nitrojenin neler yapabileceğini ve nerelerde kullanılabileceğini biliyor. Hiçbiri parçaları Mercer gibi birleştiremiyor. O bizim Alaska'daki en iyi ajanımız ve eve dönmeye karar verirse hepimiz bunun bedelini ödeyebiliriz.
Connie Van Buren, Dick, ben Mercer'ı senden daha uzun zamandır tanıyorum dedi. Ona gereğinden biraz daha fazla itibar etmiyor musun?
Başkan sağduyulu bir tavırla, ''Sen Hawaii krizinin bir parçası değildin Connie.'' dedi. ''Mercer'ın yapacağı hiçbir şey bundan böyle beni şaşırtamaz.'' Hedna'ya döndü. ''Peel ve Max Johnston'la ilgili kuşkularında haklı olabilir mi sence?''
''Peel belki, liderleri anormal herifin tekidir.'' Hemen arkasına yaslandı. ''Ama Max Johnston mümkün değil. Adam tam bir vatanseverdir.''
''Dick.'' Başkanın sesi durumun ciddiliği nedeniyle boğuklaşmıştı. ''İkimiz de Philip Mercer'ı tanıyoruz. Hawaii olayında benim kıçımı o kurtarmıştı. O kuşkulanıyorsa ben de kuşkulanırım. Johnson'ı biraz araştır, sessizce.''
Valdez, Alaska. Güneşin doğmasına saatler vardı ve gece gökyüzü zifiri karanlıktı. Uzayın sessizliğinde yıldızlar bile özellikle uzaklaşmışlar ve soğumuşlardı sanki. Kasaba da sessizdi. Yalnızca hafifçe kıyıya vuran dalgaların ve zaman zaman enerji nakil hatlarının gevşek kabloları arasında ıslık çalan rüzgarın sesi duyuluyordu. Saat neredeyse sabahın 4'üydü. İnsanların ve gece canlısı olmayan diğer yaratıkların en uyuşuk oldukları bir saatti. Elektrikle aydınlatma ve ileri teknolojiye karşın insan hala gecenin bu saatinden ürküyor ve çok çok uzun zaman önce ilkel ataları gibi geceden saklanıyordu. Zaman cadıların ve kötülerin zamanıydı. Zaman Ivan Kerikov'un zamanıydı. Gecenin sakinliği kentin kuzeyinden yaklaşan ısrarlı bir uğultuyla bozuluyordu. Uğultu yerine bir vınlamaya, ardından da iniş ışıkları karanlıkta parlayan Cessna 310'un 6 silindirli yakıt enjeksiyonlu iki motorunun boğuk homurtusuna bıraktı. Pilot mikrofonu açtı ve Valdez havaalanının otomatik pist ışıkları yanarak 2000 metre uzunluğundaki asfalt parçasını gözler önüne serdi. Pilot uçağı yönlendirirken boğazdan esen yan rüzgara dikkat çekti. Gaz kumandasına ve flaplara doğru bir dokunuşla birlikte özel uçak piste değdikten sonra üç tekerlekli iniş takımlarının üzerine oturdu ve pilot kendisine kalkış için yeterli mesafeyi bıraktı. Bir fenerin ışığı ıssız havaalanında bir grup insanın bekledikleri beton park yerini işaret etti. İnsanların nefesleri şafak öncesindeki soğukta sigara dumanı gibi çıkıyordu.
Pilot motorları kapattı ve sessizlik bir kez daha havaalanını kuşattı. Birkaç dakika sonra arka yolcu kapısı ıslık çalarak açıldı ve Kerikov ağır hareketlerle hantal bedenini altı koltuklu yolcu uçağından çıkarıp asfalt piste indi. Cessna'nın loş kabin ışıkları altında yüzü asık ve koyu gölgeli görünüyordu. Ancak solgun gözleri ölümcül bakışlarını hala koruyorlardı. Piste ayağını basar basmaz "Feuerhofen" diye seslendi. Jan Feuerhofen adamlarının yanından ayrılıp uzun adımlarla uçağa yürürken fenerinin ışığını gümüş renkli ıslak asfalta doğru tutuyordu. Egi'yi tortop olmuş uyur durumda hopta bırakıp Kerikov'un uçağından birkaç dakika önce varmıştı havalığında.
"Hazırsınız. Bu bir soru değil, bir bildirimdi."
Feuerhofen "Evet, her şey ayarlandı" diye cevap verdi. "Ayrıca iyi bir haberim var. 5 numaralı pompalama istasyonuna giden yolla ilgili istihbaratımızın yanlış olduğu anlaşıldı."
Attigan geçidinin ötesine geçmek istemeyenlerin Dalton otoyolunda seyretmek için izin almalarına gerek yok. Geçidin ilerisinde kalan yolda sadece Alyeska'nın araçlarına denetim erişimi veriliyor. Geçen ay dondurucu paketleri o istasyonun kuzeyindeki tesise helikopterle naklettiğimiz için yine helikoptere gereksinim duyacağımızı varsaymıştım. Yanılmışım. Sıvı nitrojenleri Fairbanks'te bizi bekleyen kamyonlarla nakledebiliriz.
Pompalama istasyonuna mesafe ne kadar?
Nitrojeni depoladığımız yerden 300 kilometrenin biraz üstünde. Ancak yolun büyük bir kısmında asfalt yok. Oraya en erken 4 saatte varabiliriz.
Kerikov saatine bakmak için gömleğinin manşetini sert, neredeyse askerce denilebilecek bir hareketle geri çekti.
Bu durumda pompalama istasyonuna akşam 8 civarında varacağız. Yolda kayda değecek kadar trafik olmayacaktır. Alyeska işçilerinin devriye görevleri de etmen olmayacaktır.
Mükemmel Jan, bu fikrin için seni kutlarım.
Dinleyin, Jan sesini sertleştirdi. Adamlarımın ne tür bir açığa çıkma tehlikesi beklediğini bilmek istiyorum.
Açığa çıkma derken ne kastediyorsun?
Boru hattına bağladığımız öbür dondurucu paketler uzak yerlerde yapılmış oldukları için keşfedilme riski hemen hemen sıfırdı. Bu defa çalışanlarla dolu bir pompalama istasyonuna kadar gideceğiz.
Yarım gülümsemesiyle yana kesinlikle hakaret edercesine meydan okuyan Kerikov,
"Bana kuşkuların olduğunu söyleme" diye alay etti.
"Hayır ama adamlarımın tehlikede olup olmayacaklarını bilmek istiyorum."
"Fairbanks'teki oyalama planımız hazır. En fazla sadece 5 numaralı pompalama istasyonu çalışanlarıyla karşılaşırız."
Kerikov'un bu sözleri izleyen kahkahası tenha havaalanında doğal olmayan bir gürültüye neden oldu.
"Ayrıca Alyeska'daki personelin tamamı silahsız. Silahsız bir kamyon şoförünü öldürmek kadar kolay olacak Jan. Adamların boru hattını dondurmaya senin söylediğin kadar hevesliyseler biraz aksiyonu sabırsızlıkla beklediklerinden eminim. Ama eğer istersen benim adamlarım olası herhangi bir direnişi bastırırlarken kamyonda kalabilirler."
Feuerhofen itiraz etmek için ağzını açtı. Ardından da Kerikov iki gün önce kendisini tokatladığında yaşadığı utancı anımsayarak sesini çıkarmadı. Hollandalıyı tam anlamıyla denetimi altına aldığını bilen Kerikov, Jan'ın tepkisini fark etti ve başını sallayarak onayladı.
"Uçağa bin, bir dakika sonra havalanacağız."
Kerikov uçaktan uzaklaşıp gecenin karanlığına karıştı. Cebinden ince bir telefon çıkarıp telefonun hafızasındaki sayısız numaradan birini tuşladı. Çağrısına ulaşmak istediği kişinin telesekreteri cevap verdiği için iki kez daha aramak zorunda kaldı.
Boğuk bir ses "Alo" diye umurdandı.
"Mosey, ben Kerikov, zaman geldi."
"Ted Mosey, tanrım" diye sızlandı. "Saat sabahın 4'ü.
Kerikov genç bilgisayar uzmanıydı, aynı görüşte olduğunu belirtti.
"Evet, öyle olduğunu ben de biliyorum. Feuerhofen ve ben son gönderi için kuzeye doğru yola çıkmak üzereyiz. Senin terminal tesislerinde olmanı istiyorum."
Esas bilgisayarı devre dışı bırakacak virüsü harekete geçirmeme 24 saat var. Hemen kurman gerekiyor.
Mosey bu açıklama üzerine birazcık ayıldı ve neler olduğunu kavradığında da zayıf çıkan sesi biraz güçlendi.
Bu kadar çabuk mu? Of aman tanrım, bu harika. Sadece birkaç saat içinde sistemlerini çökertebilirim. Hemen beni arayacaklardır. Aman tanrım, bu harika.
Kerikov sakin ol diye çıkıştı. Onların bilgisayarlarını dondurup da seni terminale çağırdıklarında eski programımızı hazırlayıp çalıştırmanın yaklaşık 10 saat süreceğini söylemiştin değil mi?
Evet, 10, belki de 12. Programın belgelerine bakınca senin şu adamının programı ana bilgisayarın epeyce derinlerine gömmüş olduğunu gördüm. Kolayca ulaşabileceğim bir şey değil.
Mosey bilgisayarlar ve bilgisayarların becerileriyle ilgili dayanılmaz derslerinden birini daha vermeye kalkışmadan önce Kerikov hemen onu sözünü kesti.
Ve bilgisayara girdiğinde programı uzaktan çalıştırabileceğim değil mi?
İhtiyacın olan tek şey bir telefon, yanında taşıdığın cep telefonu bile olabilir.
Aman tanrım, bu acayip harika olacak. Doruğa varmış bir bilgisayar korsanlığı. Üstelik bunun için para da alacağım. Buna kimse inanmayacak.
28. ayrımın sonu. Sayfa 272.